Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 37. Ayrım. 1996 yılında Gorbaçov'un Amerikan G-SPAN televizyonunda Brian Lamb'in sorularını cevaplarken bu konuya değinmiş olduğunu öğrendim. Gazetecinin Perestroika'nın belki de bir toplantıyla başlamış olduğunu belirttiniz. Bu olay neydi sorusu üzerine Gorbaçov şunları söylüyor. Bu son derece saygıdeğer ve itibarlı insanlarla yapılan bir toplantıydı. Arkadaşım Aytmatov bu insanlarla buluşmamı istemişti. Ben de tamam, sadece kısa bir tanışma olacak demiştim. Ama Kremlin'deki ofisimde beraberce birkaç saat geçirdik. Hepimiz için hayranlık uyandıran bir konuşma geçti aramızda. Toplantı sırasında onları dinlerken ben de tartışmaya katıldım ve bir parçası oluverdim. Çünkü aynı şeyleri düşündüğümüzü görüyordum. Yeni bir dünyaya adım atmış olduğumuzu belirttik. Bunun nükleer tehdit ve çevresel felaketlerle yüklü bambaşka bir dünya olduğunu idrak etmeliydik. Bu yüzden evrensel değerler son derece önemli bir hale geldi. Bu değerler ulusal çıkarların önüne geçti. O zamanlar bunları söylemek genel sekreterin hiç alışılmadık ve geleneği sarsan düşünceler belirtmesi anlamına geliyordu. Toplantıda konuştuklarımızı yazıya döktüler ve benim söylediklerimi yayınladılar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki düşünen insanlar, özellikle Marksist felsefe ve ideolojiyle ilişkisi olanlar şok geçirdiler. Tepkisi sert olanlar genel sekreterin söyledikleri ihanet anlamına gelir demeye başladılar. Ben genel sekreterdim, bir bakıma Lenin'in ayakkabılarını giymiştim. Lenin'den bir alıntı kullandım. Lenin bir gün proletaryanın kimi zaman kendi çıkarlarını ulusal çıkarlar için geri plana alması gerektiğini söylemişti. Gorbaçov bu toplantının önemini Harvard Üniversitesi'ndeki verdiği konferansta da tekrarlamıştı. Meğer biz bilmeden, farkında olmadan dünya tarihini değiştiren bir olaya tanıklık etmiş, hatta hızlandırıcı bir etki yapmışız. Bunları hiç bilmeden geldiğim Doğu Berlin'in Schönefeld Havaalanı felaket bir yerdi. O zamanlar bazı uçaklar Batı Berlin'den Tegel alanına, bazıları da doğudaki Schönefeld'e inerdi. Ben de birkaç kez Schönefeld'e zorunlu iniş yapmıştım. Saatlerce kuyrukta beklerdiniz. Daha sonra pasaport kontrolüne sıra geldiğinde sizi hain hain süzen polisin bakışları ve soruları karşısında 20 dakika ter dökerdiniz. Bu aşamayı geçtiğiniz zaman bagajınızı bulabilmeniz bir dertti. Havaalanından çıktıktan sonra batıya geçmeniz ise ayrı bir işkenceydi. Yolda gümrükler, sorular, aramalar gırla giderdi. Bu kez de öyle olacak sanıyordum ama yanılmışım. Uçağın kapısına gelen lacivert giysili iki adam beni aldılar ve lüks bir otomobille şeref salonuna götürdüler. Bir tanesi havaalanı müdürüydü. Bir yandan kahve ikram ediyor, bir yandan da yeni genel sekreterlerinin nasıl biri olduğunu, yakından nasıl göründüğünü soruyorlardı. Komünist Parti'nin genel sekreteri onlar için ulaşılamayacak kadar uzakta, Kremlin duvarlarının arkasında oturan bir ilahtı. Ben ise o ilahın yanından gelen ve o günkü Pravda'da manşet olan bir kişiydim. Daha sonra beni siyah bir zil limuzinle Batı Berlin'e götürdüler. Ne sınır araması ne gümrük sıkıntıları. Doğruca Berlin Kempinski'ye getirip bıraktılar. Böylece Moskova gezisinin ilk gününden beri görmeye alıştığımız devlet konuğu muamelesi sona erdi. İyi de oldu doğrusu, çünkü alışık değildik. Sanatçı olarak başımıza gelenler vize kuyrukları, sınır kontrolleri, sahte pasaportlar ve hapishanelerle özetlenebilirdi. Mihail Gorbaçov'la daha sonraki yıllarda da görüştük. İstanbul'da, San Francisco'da, Moskova'da, Bişkek'te buluştuk. Issık Göl'de tekne gezisi yaptık. 1997 yılında Moskova'da onunla yaptığım bir görüşmede bana 4-5 yıl sonra patlak verecek olan Irak Savaşı'nı bir kehanet gibi anlatmıştı. Ben de bunu yazmıştım. Kırgızistan'daki bir buluşmamızda bana "Çalışma masamda sürekli olarak kimin resmi durur biliyor musun?" dedi. "Kimin sayın başkan?" diye sordum. "Lenin'in mi?" "Hayır," dedi, "Mustafa Kemal'in." Burada kronolojik sırayı bozarak Berlin'i bir sonraki bölüme bırakıyor ve Gorbaçov'la görüşmemizin Türkiye'deki yankılarına değinmek istiyorum. Gorbaçov'un aydınlarla buluştuğu haberi ilk kez Cumhuriyet Gazetesi'nin arka sayfasında yer almış, hangi ajanstan alındığını hatırlayamadığım haberin en ilginç yönü, görüşmeye katılan bütün aydınların adları sayılırken iki kişiden söz edilmemesiydi. Biri Yaşar Kemal'di bunların, biri de ben. Bir iki gün sonra Nokta Dergisi'nden Ayşim Alpman, Berlin'de telefonla beni buldu ve Gorbaçov'la görüştüğümüzün duyulduğunu, doğru olup olmadığını sordu. Evet dedim. Bunun üzerine bir telekonuşma yaptı benimle ve olay ilk kez Nokta Dergisi'nde yayınlandı. Türk basını bu görüşmeye büyük ilgi gösteriyordu. Çünkü Gorbaçov bir efsaneydi ve bizden bir ay önce Sovyetler Birliği'ne giden ve kendisiyle görüşmek isteyen Turgut Özal'ı reddetmiş, ülkenin bir başka bölümüne gitmişti. Başbakanı reddederek sanatçılarla görüşme davranışı ise bizim ülkede hiç anlaşılabilen bir şey değildi doğrusu. Bu konuda yazdığım Hürriyet gazetesinde Gorbaçov'la 2 saat adıyla ve tam bir reklam bombardımanıyla 8 gün süren dizi çok ilgi gördü. Bu toplantıları başlatan Cengiz Aytmatov'la dostluğumuz yıllar boyunca sürdü gitti. Ertesi yıl onunla İspanya'da Granada'da buluştum. Bir sonraki yıl Venedik'te. Derken İsviçre'de, Wengen'de, Almanya'da, sonra tekrar Moskova'da. Forum toplantıları çok başarılı buluşmalara imza attı. Kompleks sistem konusunu irdeleyen toplantımızda sunulan bildiriler içinde benim bildirimde yer aldığı bir kitap olarak yayınlandı. İsviçre toplantıları sırasında Frederick Durenmat'la tanıştım. Ertesi gün Peter Ustinov bizi teleferikle Jungfrau'nun zirvesine çıkarttı. Orada çok güzel buzdan heykeller gördüm. Bu buluşmalar Cengiz Büyükelçi olana kadar sürüp gitti. Bir gün Cengiz Ağa'nın Lüksemburg'a Sovyetler Birliği Büyükelçisi olarak atandığını duydum. Bir süre sonra da beni davet etti. Lüksemburg, yeşil tepelerin üstüne yerleşmiş, görkemli şatolarıyla ilginç ve güzel bir şehirdi. Trafik polislerine Sovyet Büyükelçiliğini sordum, tarif ettiler. Gide gide şehir dışına çıktığımı fark ettim. Sonunda ormanlık bir bölgede buldum sefareti. Çeşitli kapılardan ve elektronik güvenlik önlemlerinden geçip ormanın ortasındaki şatoya doğru ilerledim. Şatonun kapısında görevliler karşıladı beni. Fransız saraylarını andıran bir bekleme salonuna aldılar. Monsignor Ambassador'un birazdan geleceğini söylediler. Kırgız Dağları'nın romancısını hiç bu atmosfer içinde düşünemiyordum. Biraz sonra Monsignor Ambassador yüzündeki dağlı gülümseyişi daha da abartan bir haykırışla "Hoş gelmişsin" diye boynuma sarılıyordu. Salondaki aristokrat Fransız atmosferi yerini birden Kırgız bozkırlarının içtenliğine bırakıverdi. Biraz konuştuktan sonra öğle yemeğine geçtik. Elçilik görevlileriyle birlikte 4 kişilik bir yemekti bu. Masada oturacağımız yerlere isimlerimiz yazılmıştı. Yemek salonu ve beyaz eldivenli garson saygıdeğer bir sessizliği gerekli kılan Fransız tören atmosferini çağrıştırıyordu. Bu duruma hiç uymayan ve sabırsızlığıyla töreni bozan ise Kırgız ambasadörün kendisi oldu. Garson ikinci yemekle verilecek şarabı sunarken kocaman elini masaya vurarak "Salata, salata" diye bağırdı, hem de Türkçe. Bir süre sonra tabağa iterek "Eti götür" diye söylendi, "Tatlıyı getir." Hey koca Kırgız! Cengiz'in en çok bu yönünü sevdiğimi fark etmiştim. Kimse için eğilip bükülmüyor ve daha gelişmiş kültürler karşısında Kırgız bozkırlarından fışkıran kültürel kimliğini saklama gereğini duymuyordu. Çünkü o belleğini ve kimliğini yitirmiş bir mankurt değildi. Bu yüzden de bütün dünyada saygı görüyordu. Moskova'da Gorbaçov'a karşı darbe yapıldığı gün telefonla aramıştım onu. Çok endişeliydi. "Ne olacak bilmiyorum" diyordu. "Kötü bir şey olursa Türkiye'ye gelirsiniz" demiştim. "Bu ülke size kucak açar, başımızın üzerinde yerin var." Bu davet onu çok duygulandırdı. Ertesi gün konuştuğumuzda daveti telefonda konuştuğu eşine aktardığını ve onu çok teşekkür ettiğini söyledi. İstanbul'da Beyt Lokantası'ndaki özel bir salonda onun 70. yaşını kutladık. O gün Türkiye'nin ve Kırgızistan'ın saltanatını ve Aytmatov'un şerefi kadeh kaldırırken dünyanın en pırıltılı insanlarından biri olan Cengiz Aytmatov'u ne kadar derinden dost olarak hissettiğimi bir kez daha kavradım. Stalin zulmünde babasını ve ailesinin büyüklerini yitiren bu adam, acılar ve olanaksızlıklar karşısında gerilememiş ve Bozkır'da attığı çığlığı bütün dünyaya duyurmuştu. Islık Göl'de tanışıp iyi arkadaş olduğumuz bir başka isimse Alvin Toffler'dı. Gelecek Şoku'nun ünlü yazarı birkaç kez İstanbul'a geldi. Özel ziyaretlerinden birinde ona gecekondu semtlerini, fabrikaları, Boğaz'ı gezdirdim. Midesi bakterilere karşı çok hassas olduğu için kaldığı Çırağan Oteli'nde musluktan akan suya dokunmuyordu. Doktoru dişlerini bile birayla fırçalamasını söylemişti. O da benim şaşkın bakışlarım arasında bu öğüdü tutuyordu. Ona pet şişelerdeki suların temiz olduğunu anlatmaya çalıştım ama bir türlü ikna edemedim. Görüşmeden sonra ben Marmara Denizi'ndeki Armutlu kasabasına gittim. Tenha bir kaplıca oteline yerleştim. Geceli gündüzlü bir çalışmayla Yerdemir Gökbakır'ın senaryosunu yazmaya koyuldum. Armutlu ilginç bir yerdi. Marmara'nın en güzel balıkları çıkıyordu. Kasabada siyah gürcü kılıkları içinde yaşlı adamlar oturuyor ve nerelisin diye sorduğunuzda Livaneliyim diye cevap veriyorlardı. Ben de Livaneliyim diyordum. Artvin göçmenleri çoğunluktaydı. Moskova'dan Batı Berlin'e uçtuğum zaman senaryonun İngilizcesi yanımdaydı. Kültür Bakanı Hasemer'i ziyaret ettim. O da beni konuyla ilgili kişilere gönderdi. Kurallara göre yardım alabilmesi için filme bir Alman firmasının katılması gerekiyordu. Ancak bir Türk-Alman ortak yapımına para verilebilirdi. Böylelikle bir Alman firması aramaya koyuldum. Berlin'in büyük film stüdyoları Geyer Werke'den bir montajcıyla tanışmıştım. Adı Peter Saigoda idi ve Wim Wenders'ın Paris, Texas'ta içinde olmak üzere birçok filminin montajını yapmıştı. Bana Wim'le konuşmamı önerdi çünkü Wim, Road Movies adlı bir film şirketinin sahibiydi. Wim Wenders'la film müzisyeni olarak bir aşinalığımız vardı. Hemen telefon ettim ve o gün akşamüstü Wim'in Postzemerstrasse'deki ofisinde buluştuk. Bir film çekimine hazırlanıyordu. Adı Berlin'in üzerinde gökyüzü olacaktı. Bir Amerikan hayranı olan Wim, benim Amerikan aksanlı İngilizcemi duyunca States'te ne kadar kaldığımı sordu. Belli ki kendi Amerika macerasını ve Coppola ile olan acılı serüvenini hatırlamıştı. Daha sonra kendisine yardımcı olan Francis Ford Coppola'nın çalışma sırasında ne işkenceler yaptığını uzun uzun anlatacaktı. Bütün bu deneyimlerden sonra kendisini de bana acı çektirmek isteyeceğini sanmazdım. Ama ne yazık ki öyle oldu. Wim'le ilişkimiz müthiş dostça başladı ve fırtınalı kavgalara doğru sürüklendi. Wim Wenders daha sonra çok göreceğim yeni bir sanatçı tipinin ilk örneklerinden biriydi. Bu tip insanlar hayata coşkuyla, şiirle, heyecanla yaklaşmıyor. Her şeyin inceden inceye hesaplandığı bir kariyer oluşturma yöntemi sonucunda insanları soğuk buzlu camlar ardından süzen finans uzmanlarına benziyorlardı. Böyleleri yanlış adım atmamak ve kendilerine en uygun zamanlamayı ve stratejiyi belirlemek üzere çaba gösteriyorlardı. Ne Mikis Theodorakis'e benziyorlardı, ne Elia Kazan'a, ne Yaşar Kemal'e, ne Orhan Veli'ye, ne Nazım'a, ne Neruda'ya, ne Lorca'ya, ne Aragon'a. İçlerinde şiir yoktu. Hesap, kitap ve acımasız bir duygusuzluk vardı. Son yıllarda ortalığı bu tip insanlar sardı ve Amerika'dan yayılan pazarlama yöntemlerinden başka bir şeye kafa yormaz oldular. Bu orta yetenekteki insanları moda haline getirerek piyasaya süren kurnaz tüccarlar belirdi. Belki başarı kazandılar ama iyi bir sanatçı olma, klasik olacak bir eser verme imkanını sonsuza kadar yitirdiler. Şimdi çok allanıp pullansa bile bir süre sonra bu yapıtların ne kadar kof ve uydurma olduğu ortaya çıkacak. Çünkü hiç kavgaları ve sevdaları olmadı. Olaylar mı insanlara göre gelişiyordu, yoksa insanlar mı olaylara göre biçimleniyordu? İşte tam Yaşar Kemal kitaplarındaki mucizelerden biriydi bu. Hemen ikimizin de temeli olan halk mitolojilerine, efsanelere başvurduk ve doğru yolda olduğumuzu, Yerdemir Gökbakır filminin dünyada başarı kazanacağını düşündük. Öyle de oldu doğrusu. Bunda balığın etkisi ne kadardı bilemem ama filmin yabancı ülkelerdeki her galasında ya da ödül töreninde sahneye çıktığım zaman Çekmece Gölü'nün pırıl pırıl kısmet balığı aklıma gelir. Film yapmak para gerektiriyordu. Bu parayı nasıl bulacağımızı bilmiyorduk. Ben teknik kalitenin en az Avrupa düzeyinde olması ve bunun için yabancı bir kameramanla çalışmak gerektiği konusunda ısrarlıydım. İlginç bir rastlantıyla Batı Berlin hükümetinin Kültür Bakanı Hasemer o yaz Türkiye'ye geldi. İstanbul Festivali'nin açış konuşmasını yapacaktı. İstanbul'a gelmişken Yaşar Kemal'le ve benimle görüşmek istemiş. Bir öğleden sonra bakanı aldık ve Sultanahmet'teki Yeşil Ev'in bahçesine götürdük. Sohbet koyulaştı, viskiler açıldı. Birkaç kadehten sonra herkes 40 yıllık dost gibi olmuştu. Film projemizi anlattık. Çakır Keyif Bakan, Batı Berlin Senatosu'nun bir film yardım fonu olduğunu ve oradan filme para bulunabileceğini söyledi. Bu görüşmeden sonra ben Marmara Denizi'ndeki Armutlu kasabasına gittim. Tenha bir kaplıcı oteline yerleştim. Geceli gündüzlü bir çalışmayla Yerdemir Gökbakır'ın senaryosunu yazmaya koyuldum. Armutlu ilginç bir yerdi. Marmara'nın en güzel balıkları çıkıyordu. Kasabada siyah gürcü kılıkları içinde yaşlı adamlar oturuyor ve nerelisin diye sorduğunuzda Livaneliliyim diye cevap veriyorlardı. Ben de Livaneliyim diyordum. Artvin göçmenleri çoğunluktaydı. Moskova'dan Batı Berlin'e uçtuğum zaman senaryonun İngilizcesi yanımdaydı. Kültür Bakanı Hasemer'i ziyaret ettim. O da beni konuyla ilgili kişilere gönderdi. Kurallara göre yardım alabilmesi için filme bir Alman firmasının katılması gerekiyordu. Ancak bir Türk-Alman ortak yapımına para verebilirlerdi. Böylelikle bir Alman firması aramaya koyuldum. Berlin'in büyük film stüdyoları Geyer Werke'de bir montajcıyla tanışmıştım. Adı Peter Saigoda idi ve Wim Wenders'ın Paris, Texas'ta içinde olmak üzere birçok filminin montajını yapmıştı. Bana Wim'le konuşmamı önerdi. Çünkü Wim, Road Movies adlı bir film şirketinin sahibiydi. Wim Wenders'la film müzisyeni olarak bir aşinalığımız vardı. Hemen telefon ettim ve o gün akşamüstü Wim'in Potsdamerstrasse'deki ofisinde buluştuk. Bir film çekimine hazırlanıyordu. Adı Berlin Üzerinde Gökyüzü olacaktı. Bir Amerikan hayranı olan Wim, benim Amerikan aksanlı İngilizcemi duyunca States'te ne kadar kaldığımı sordu. Belli ki kendi Amerika macerasını ve Coppola ile olan acılı serüvenini hatırlamıştı. Daha sonra kendisine yardımcı olan Francis Ford Coppola'nın çalışma sırasında ne işkenceler yaptığını uzun uzun anlatacaktı. Bütün bu deneyimlerden sonra kendisinin de bana acı çektirmek isteyeceğini sanmazdım. Ama ne yazık ki öyle oldu. Wim ile ilişkimiz müthiş dostça başladı ve fırtınalı kavgalara doğru sürüklendi. Wim Wenders daha sonra çok göreceğim yeni bir sanatçı tipinin ilk örneklerinden biriydi. Bu tip insanlar hayata coşkuyla, şiirle, heyecanla yaklaşmıyor, her şeyin inceden inceye hesaplandığı bir kariyer oluşturma yöntemi sonucunda insanları soğuk buzlu camları ardından süzen finans uzmanlarına benziyorlardı. Böyleleri yanlış adım atmamak ve kendilerine uygun zamanlamayı ve stratejiyi belirlemek üzere çaba gösteriyorlardı. Ne Mikis Theodorakis'e benziyorlardı, ne Elia Kazan'a, ne Yaşar Kemal'e, ne Orhan Veli'ye, ne Nazım'a, ne Neruda'ya, ne Lorca'ya, ne Aragon'a. İçlerinde şiir yoktu. Hesap, kitap ve acımasız bir duygusuzluk vardı. Son yıllarda ortalığı bu tip insanlar sardı ve Amerika'dan yayılan pazarlama yöntemlerinden başka bir şeye kafa yormaz oldular. Bu orta yetenekteki insanları moda haline getirerek piyasaya süren kurnaz tüccarlar belirdi. Belki başarı kazandılar ama iyi bir sanatçı olma, klasik olacak bir eser verme imkanını sonsuza kadar yitirdiler. Şimdi çok allayıp pullansa bile bir süre sonra bu yapıtların ne kadar kof ve uydurma olduğu ortaya çıkacak. Çünkü hiç kavgaları ve sevdaları olmadı. 37. ayrımın sonu sayfa 353, devamı 38. ayrımda.